Neden Rab? Yani dünyada o kadar güzellikler varken, çekicilik varken, insanı tatmin eden birçok yüzeysel zevkler varken, başka mümkünüyet yok mu ki biz oraya gidelim? Sadece İsa mı? Sadece çözüm İsa'da mı? Neden hep İsa'nın reklamını yapıyorsun diyorlar. Neden İsa'nın reklamını yapıyorsun?
Çünkü ondan başka tanrım yok.
Amin. Amin. Sen hacı bunu açıkça söyleyebilirsin. Aslında hepimiz söylememiz lazım. Eğer o olmasaydı ben burada olmazdım. Değil mi? En güzel örnek. Şimdi bambaşka ya Döblingen'in belirli yerlerinde, değil mi? Aşağılarda ya da Bodrum katında. Ya. Zaten her zaman hacıya baktığım zaman özellikle beni teşvik etsin diye arada bir hacıya da söylüyorum bunu. Kendisi de birazcık böyle Rab'de canlansın diye söylüyorum. İki resmi vardır bende. İkisi de farklı resim. Bir eski yaşamında olduğu o hayat, o bitkin, kilo vermiş, gözler içine çökmüş o iğneli dönemlerde, iğne vurduğu dönemlerde o resmi koydum tabloya. Bir de böyle Rab'be geldikten sonra, daha doğrusu Rab onu bulduktan sonra ki bir resmi var bende. Böyle bir resmi. Toplu, kilo almış. İkisine baktığım zaman işte neden Rabbin reklamını yapmam gerektiğini o zaman görüyorum. Evet. Benim o kişilere şu cevabım oldu. Benim cebime kimse para koymuyor İsa'nın reklamını yapmak için. Ama birileri bir şeyin reklamını yapabilmek için para almak zorundalar. Ki ekranlarda bir dakika kalabilmek için milyarları veriyorlar. Ama bizim cebimize kimse para koymuyor İsa'nın reklamını yaparken. İsa'yı ön plana çıkarttık. İsa bize verdi. Verilmesi gerekeni verdi bize. Hamdolsun. Almamız gerekeni biz aldık aslında. Benim sizden diyeceğim, ben de dahilim buna. Verilene sahip çıkalım. Ve verilenin tadını çıkartalım. Sahip olduğumuzun kıymetini bilelim. Ve her durumda, durum ve şartlar ne olursa olsun kardeşler, her durumda ona yücelik getirmeye çalışalım. Ben bunu laf olsun diye söylemiyorum. Adet yerini bulsun diye söylemiyorum. Bunu candan ve yürekten söylüyorum. Sizi hiç kimse sevmese dahi, sizi terk eden insanlar olsa dahi, sizi seven, terk etmeyen, sona dek yanınızda olacak bir kişi var. Sizi bırakmayacak. Şimdi her şey gönlük gülistanlık olabilir. Her şey sağlıklı, her şey güzel, her şeyi elde edebilirsin. Ama en çok insanın değerli olan neyidir? Canı. Ama insan sadece canına zarar geldikten sonra mı Tanrı'yı arayacak? Aramalı sevgili kardeşler. Tekerlekli sandalyeye düştüğü zaman mı insan Tanrı'yı aramalı? İmanlı kardeş, bir yerde okudum. İmanlı bir kardeş, çok aktif, çok yoğun, Rab için çalışan bir kardeş, bir şekilde dünyanın bir takım çekiciliği karşısında yenik düşüyor ve kendisini maddiyata veriyor ve öyle bir duruma geliyor ki artık gerçekten Rab'den sanki böyle kopma aşamasına geliyor. Tam o dönemde özel zengin, tabi zengin, zenginleşiyor kendisi, özel uçağıyla düşüyor. Özel uçağıyla düşüyor ve yaşanmış bir olaydır, gerçek bir olaydır. Ve düştüğü zaman kurtuluyor. Yanındaki yardımcı pilot ölüyor ve kendisi kurtuluyor sadece orada. 3 aylık bir tedavi sonrası tekrar ayaklanıyor ve dizüstü yere çekiyor. Rab o fırsatı verdiği için, koruduğu için şükrediyor ve Rab'be dönüş yapıyor. Her zaman böyle olaylar yaşanması gerekmiyor tabii ki. Ve aradan 7-8 sene geçiyor. Tekrar soğuma devresi yaşıyor, yine kopma dönemi yaşıyor ve artık yaşam, hayat kadınlarına kendini veriyor. Evli, çoluk çocuk babası olan kişi olmasına rağmen, imanlı Rab'de kişi olmasına rağmen uçağıyla tekrar düşüyor ve bu sefer ölüyor. Ve yazan kişi diyor ki soru işaretiyle, nereye kadar Rab bize sabredecek? Bazen gerçekten biz daha kötü bir duruma düşmeyelim diye, çok daha acı olaylar içerisine girmeyelim diye Rab bizi yanına alıyor bazen. Ben eminim ki o kişiyi daha kötü, daha kötü, daha kötü durumlara düşmesin diye Rab o kişiyi yanına aldı. Onun için bunu ben söylüyorum, her birimiz için bu geçerli. Bazen o güzelliklerin farkında değiliz. Sahip olduklarımızın farkında değiliz sevgili kardeşler. Ya birileri bizi mutlaka itmesi lazım, ya birileri bize mutlaka masaj yapması lazım. Anlatabiliyor muyum? Rabbe dönüş yapabilmek için, ne bileyim, şart değil, toplantılara gelmek için ya da ne bileyim kutsal kitaba yönelip kutsal kitaptan okumak için. Bazen teşvik gerekiyor, itmek gerekiyor, masaj gerekiyor, gerekiyor da gerekiyor. Ya gerekmeden olmuyor mu? Rab daha sana yeterli bir şey yapmadı mı şimdiye kadar? Yaptı değil mi? Bu sözlerim eleştiri niteliğinde değil kardeşler. Eleştiri niteliğinde değil. Ama bazı şeyleri görüyorum. Belki her şey için net açıklamıyorum ama bazı şeyleri görüyorum. Bazı şeyleri fark ediyorum ki bazı şeyler ters gidiyor. Bazı şeyler hoş gitmiyor. Bazı şeyler iyi gitmiyor. Ve korkuyorum çok daha kötü şeyler olacak diye. Samimiyetimle söylüyorum size. Bazı şeyler çok daha, biz bu günleri arayacağız. Onu hissediyorum. Peygamberlik yapmıyorum ama bunu net ve açık söylüyorum. Sanki biz bu günleri arayacağız. Eğer kardeşler olaraktan kendimizi eğer toparlamazsak, Rabbin sözüne sımsıkı sarılmazsak, Rabbe içten gerçek anlamda bakmazsak, Ümit'e de aynı şeyi söyledim. Kendi kardeşim Timur'a da Türkiye'deyken aynı şeyi söyledim. Ve burada yine bir iki kardeşe aynı şeyi söyledim. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Recep de dahil buna. Ben mükemmel değilim. Recep de kendine çeki düzen vermesi lazım. Hepimiz bir şekilde bu ilahinin sözlerine baktığımızda mısralardan bir tanesinin içerisinde bulduk kendimizi değil mi? Korkunç fırtına kopunca, hayallerim alt üst olunca, korkular beni sarınca, o zaman diyor ey canım onu düşün. Ve sonu çok güzel. Böyle bir durumda, böyle zor durumda sevgili Bülent, sevgili Eylem, gönlüm çok istiyor sizin burada kalmanızı. Bir baskı olaraktan sakın hissetmeyin. Baskı yapmıyorum. Sevgiyle söylüyorum. En güzel şey ne biliyor musun? Rabbi yakalayabilmek. Rabbi'deki o sevinci yakalayabilmek. Emin olun onu yakalarsanız, buradan gönderilirsiniz dahi, o sizi sonsuza dek taşıyacaktır. Hem de ifade edemeyeceğim şekilde, güzel bir şekilde. Onun için şu ayet hepimiz için geçerli olsun. İnsan her şeyi elde etmiş ama canını yitirmiş neye yarar? Canımız çok önemli. Onu sizleri sevdiğim için söylüyorum canı gönülden. Bu genç yürekleri Rab egemen olsun, sizlere sahip çıksın ki Rab istiyor, kapınızı çalıyor yüreğinizin kapısını mutlaka. Önemli olan sizin o güzellikleri görüp kapıyı, kapıları açmak. Evet. Diyorum ya, gönül çok güzel şeyler istiyor. Benim de canım öyle istiyor. Vakkas abi de o yaşadığı dönemlerde aynı şeyi ona söyledim. Aynı şeyi ona söyledim. Ve Vakkas abi bir süre sonra bana geldi dedi ki Hatice kardeşle beraber, Recep kardeş haklısın değil mi? Bak mesela Böblingen'deki toplantıdaydık o zaman bahçe, dedi ki haklısın, ben dedi Recep kardeş Rabbini gönderse de Türkiye'ye gitmeye hazırım. Hazırım dediği anda ben o zaman dedim ki ona ha dedim işte şimdi oldu. İşte sen %100 şu anda kendini Rab'be verdin. Şu anda kendini tam anlamıyla 99.9 değil ama %100 Rab'be verdin. Ve 2 hafta ya da 3 hafta sonra çok güzel bir haberi bize ulaştırdı. Olumlu bir haber. Olumsuz da olabilirdi. Ama ben eminim İskenderun'da Rab Bakkas abiyi taşıyacaktı. Doğru mu Sami? Şüphemiz var mı? Şüphemiz varsa bizim burada olmamızın o zaman hiçbir anlamı yok. Sevgili kardeşler. Onun için biz içimizdeki Rabbimize izin verelim. Geçen yine bir kitap okuyordum. İçinizdeki devi uyandırın diyor. İnsanın bakış açısı değil mi? İçimizde bir dev var. O devi yani insanı ön plana çıkartıyor. İnsan her şeyi yapabilecek güçte ve aşamada. Her şeyi yapabilir, her şeyi elde edebilir yetenekte ve güçte. Onun için diyor ki hey sen insan olan insan. İçindeki devi uyandır. Hayır. İnsan nedir ki onu anasın diyor. Yere dökülen bir su gibiyiz değil mi? Buhar olup giden su gibiyiz. İnsan ne ki? Sen içindeki dev, sen içindeki Rabbi uyandır. Sen içindeki Rabbe izin ver kardeşim. Bak işte o zaman neler oluyor görürsün. İçindeki devi uyandırmana gerek yok. Ama Rabbe izin ver, o yeter. Efesleri açalım. Fazla. Belki laf salatası oldu ama içimden geldi. Bazen biliyorsun ben içimden geldiğimi konuşuyorum böyle. Bazen şeyi de yiyoruz burada. Vaazın zamanını da yemiş oluyoruz ama yarım saatimiz var. 5'te yine bitirmeye çalışacağım. Sabırla sevgi sabreder, sevgi dayanır değil mi? Sevgi kucaklar. Eğer sevgi varsa ki var, o zaman sabredeceğiz değil mi kardeşler? Neredeydik? Nerede kalmıştık? Herhalde 6. bölüm dedik değil mi? 9'a kadar ne yaptık? İnceledik. Geçen hafta 6. bölümün ilk 9 ayetini özetledikten sonra ki orada çocuklardan, anne babalardan, hizmetçilerden ve efendilerin insan ilişkileri içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda birçok şey öğrendik. Anne baba çocuklarına nasıl davranması gerekiyor? Çocuklar anne babaya nasıl davranması gerekiyor? Efendiler işçilerine, işçiler efendilerine nasıl davranması gerekiyor konusunda çok önemli gerçekler öğrendik ve çok önemli bir gerçeği vurgulamıştım. Özellikle anne baba olaraktan ki çoğumuz anne baba burada, çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli mirasın ne olduğunu söylemiştim. İki katlı ev. Ha? Eğitim değil mi? Bravo. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Eğitim. Bırakabileceğimiz en güzel miras çocuklarımız için gerçekten eğitim sevgili kardeşler. Vereceğimiz disiplin. En güzel hediye. Miras. Rabbin çocukları olaraktan bizleri diğer insanlardan, dünya insanlarından farklı kılan en büyük özelliğin ne olduğunu vurgulamıştım geçen hafta. Evet. Yani ayrılmış kişiler olduğumuzu vurgulamıştım ve ayrılmışlığın Yunanca'daki anlamı Grekçe'de hagios sözü geçiyordu. Bu sözü diğer tercümeler kutsallar olaraktan tercüme ediyor. Diğer tercümeler ayrılmış, ayrılanlar anlamında tercüme ediyor. Demek ki ayrılmış olmadaki amaç Sami kardeşin ifade ettiği gibi hizmet etmektir. Demek ki bizleri diğer insanlardan farklı kılan tek özellik budur sevgili kardeşler. Yani hizmet eden kişiler olduğumuz için, hizmetçiler olduğumuz için diğer insanlardan farklıyız. Bu nedenden dolayı İsa Mesih ne demişti? Aranızda kim birinci olmak istiyorsa sizlere uşak, hizmetçi olmakla yükümlüdür. Demek ki hedef, amaç, arzu hizmet etmek olması gerekiyor. Neden? Çünkü İsa bize çok güzel bir örnek bıraktı. Önceki hafta yaptığımız konuşmanın biraz böyle özetini veriyorum. İsa'nın misyonu neydi? Görevi neydi? Hizmeti neydi? Başkalarına hizmet etmekti, değil mi? Kendisi hizmet edilmek için gelmedi. Bunu açıkça söyledi. İsa'nın hedefi, İsa'nın amacı, İsa'nın misyonu hizmet etmekti. Yine başkaları için, kendisi için değil ama başkaları için, Hacı için, Recep için, Sami için, her birimiz için kendini feda etmekti. İsa'nın misyonu buydu sevgili kardeşler. Onun için gerçek önder de, gerçek hizmetçi de buyruklar savuran, şunu yap, bunu yap, şunu et, bunu et diyen değil, hizmet eden bir yüreğe sahip olandır. Rab'de bu vardı, hamdolsun. Bizlerde de bu olsun. Hizmet eden bir yürek olsun her birimizde. Ve bizim ilişkilerimiz için, bu küçük sürünün bir bütün olarak, bir bütün olarak, bir birlik olarak gelişip büyümesi için, önem taşıdığı için vurguluyorum tekrar. Bu topluluk içerisinde olabilir, aile içerisinde olabilir sevgili kardeşler. Eğer bir şeyin yapılması gereken bir şeyi gerekli olaraktan görüyorsan ki bir şey evet yapılması lazım. Örneğin evde bir şey var, kaldırılması lazım. Ya da burada bir şey var, oradan alınması lazım. Ne demiştim? Ne bekle bir başkası onu yapsın, ne de bir başkası gelsin sana yap desin. Sen kendin karar ver. Kalk, onu gördüğün zaman, yapılması gereken bir iş olaraktan gördüğün zaman kalk, o hizmet ruhuyla, o hizmet aşkıyla kalk, o işi sevinçle yerine getir. Bunu yürekten ve candan söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Unutmayın, bunu yaparken de yaptığınız iş, hizmet içerisinde sevgi egemen olsun. Yani daha sonra oflamak poflamak olmasın. Ya hep ben yapıyorum, hep ben yapıyorum, hep ben yapıyorum değil. Sen Rab için yap. Ödülünü Rab'den alacaksın. Bu sevgi ile yapılırsa eğer, o yapılan görevin de bir anlamı, bir değeri olur. Onun için söylemiştim geçen hafta. İlişkileri, birlikteliği, bütünlüğü geliştiren, büyüten, ayakta tutmasını sağlayan en etkili, kalıcı, yapıştırıcı sevgi olduğunu söylemiştim. Bunu hiçbir zaman unutmayalım sevgili kardeşler. Evet, 6. bölümün bu kısmını ilk 3 ayeti okuyaraktan başlayalım. 6. bölümün ilk 10. 11. ve 12. ayetlerini okuyalım lütfen. Bir kardeş onu okusun. Ondan sonra hızlı hızlı açıklamaya devam edelim. Efesler 6. bölüm 10, 11 ve 12. ayetler.
Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın.
10, 11, 12.
Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara karar verir. Hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerindeki ruhsal ordularına karşı. Devam edelim mi?
Evet. Yok. Yok, tamam, 12'ye kadar karşıdır. Evet, bu kadar. 3 ayeti okuduk sevgili kardeşler. Kilise Mesih İsa'nın en iyi askeridir ve askeri de olması gerekiyor. Demek ki Mesih İsa'nın en iyi askeri olduğuna göre demek ki önümüzde savaşılması gereken bir savaş vardır. Doğru mu? Eğer biz askersek asker ne için vardır? Asker savaş için vardır, değil mi? Demek ki eğer biz Rabbin askeri isek demek ki bizim de önümüzde savaşılması gereken bir savaş olduğu gerçektir. Bu yüzden Rabbin çocuğu şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Defalarca vurguladım. Yine burada birkaç kez yine vurgulayacağım. Çok önemli. Bizler evcilik oynamıyoruz. Yani oyun alanında değiliz. Bizler kesinlikle ve kesinlikle savaş alanında olduğumuzu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ve bu savaş nasıl bir savaş? Bu savaş fiziksel bir savaş değil. Neden? Çünkü bizim karşımızda bir insan yok. Bizler insana karşı savaşmıyoruz. Bizim karşımızda duran kişi iblis. Yani ruhsal bir savaş. Eğer savaşımız ruhsal ise demek ki fiziksel olmuş olsaydı top tüfek kullanmamız gerekiyordu. Değil mi? Silah kullanmamız gerekiyordu. Bomba kullanmamız gerekiyordu. Uçak savarları kullanmamız gerekiyordu ama karşımızdaki kişi iblis olduğu için, ruhsal bir savaş olduğu için silahlarımız da ruhsal silahlardır sevgili kardeşler. Kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal güçlerine karşıdır. Yani düşmüş meleklere ve onun büyük güç kullanan kötü ruhlarına karşı. Bizler şimdi bu kötü ruhları çevremizdeki düşmanı gözlerimizle göremiyoruz. Ama onları görmesek de çevremizde var olduklarını bilmemiz gerekiyor. Yani hayal ürünü değil. Bir masal gibi değil. Yeniden doğmuş bir kişi, Rabbin çocuğu kesinlikle onun içerisine bir cin, bir kötü bir ruh giremez. Bundan emin olabilirsiniz. Ama Rabbin çocuğu da bu baskılar, şeytanın getirdiği baskılar aracılığıyla imanlıyı çok zor anlar yaşamasına sebep verebilir. Yani imanlı zaman zaman da olsa çok zor anlar yaşayabilir, sıkıştırılabilir, tehlike içerisine girebilir. Ve bunları söz ederken de demiyorum ki sizler yaşam boyunca sürekli ah bu kötü ruhlar var, cinler var, şeytanın baskıları deyip de bunlarla kafanızı yormayın. Çünkü Rabbimiz gerekli olanı bize vermiştir. Yani o güçlerle savaşabilmek için bizlere gerekli olan ruhsal silahları ne yapmıştır? Önümüze koymuştur. Bize düşen görev, sabah kalktığında nasıl ki asker teçhizatını kuşanıyorsa bizler de her gün o silahları kuşanmamız gerekiyor. Şeytanın saldırılarına karşı durabilmek için. Teçhizat ne demek? Ya evet, askerin evet. Yani ona bakacaktın herhalde. Onu hissettiğim için aklıma geldi. Demek ki çevremizde karanlık güçlerle dolu bir dünya var sevgili kardeşler. Ama ne hikmetse biz bunun farkındayız. Ama insanlara baktığımız zaman sanki böyle bir güçlerin varlığından habersiz bir tutum sergiliyorlar. İnsanlara bakıyorsun, pek çok kişi büyücülerin kahve ya da yıldız fallarına, yıldız falcıların, nazar boncuklarının, yatırların, kurbanların, büyücülerin ardından koşuyorlar. Ve bunun bir tehlike olduğunu farkında değiller sevgili kardeşler. Ama aslında bunlar aslında çok büyük bir tehlike. Ve ben bir yerde okudum ki bu gerçek gerçekten. Özellikle bu ruh çağırma işini yapan kişiler. Ruh çağırıyorlar. Özellikle bu büyücülükle uğraşan, özellikle bu tür falcılıkla uğraşan kişilerin çoğu soluğu hastanede, akıl hastanelerinde aldığını söylüyor. Bu makalede okudum. Yani birçok kişi zihinsel açıdan, akıl açısından çok darbe alıyorlar ve kendilerini psikiyatrilerin elinde, ruh hastalarının hastanelerin içerisinde buluyorlar. Onun için Rab'deki yaşamı ciddiye almamız gerekiyor sevgili kardeşler. Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. Demek ki 6. bölümün bu 2. bölümü neyle başlıyor? Çok önemli bir buyruk var. Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin diyor. Çünkü gerçekten de bu savaş çetin bir savaştır. Sadece bir hayal ürünü değil, gerçektir. Bu yüzden bizler kendi gücümüzle, kendi çabamızla, kendi varlığımızla üstün gelemeyiz. Rabbin gücüyle, Rabbin gösterdiği, verdiği silahlarla karşımızdaki güce karşı gelebiliriz. Demek ki Rabbin zırhını kuşanarak iblisin hilelerine karşı, onun taktiklerine karşı, ki Yunanca'da kullanılan söz metodias sözü, yani bizim Türkçe'de metot diyoruz, yöntem değil mi, hileler, şeytanın metotlarına karşı, hilelerine karşı ne yapmamız gerekiyor? O zaman dinler misin? Teşekkür ederim. En azından başkalarını rahatsız etme. Oldu mu? Teşekkür ederim. Demek ki metotlarına karşı, hilelerine karşı ne yapmamız gerekiyor? Savaşmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli bir şey sevgili kardeşler. Eğer başarı elde etmek istiyorsak. Ve bizler bir gerçeği daha bilmemiz gerekiyor. Karşımızdaki düşmanı çok iyi tanımamız lazım. Yani bugün bir boks maçında boksörün nasıl hazırlandığına bakarsanız, önce rakibini tanımaya çalışır boksör. Değil mi? Karşındaki rakibinin en zayıf noktalarını görebilmek için, keşfedebilmek için ne yapar? Onun yaptığı, daha önce yaptığı maçları seyreder. Futbol maçına bakıyoruz. Ben mesela Fatih Terim'in söylediği şey, geçenlerde diyor işte 3 tane maçını o Brugge'de yaptı ya, yaptığı maç öncesi demişti ki onun 3 maçını seyrettik. Nerede seyretti bunun 3 maçını? Videoda seyretti. Yani oyuncularını rakibe karşı hazırlayabilmek için karşındaki rakibi çok iyi tanımak lazım. Biz de öncelikle karşımızdaki düşmanın nasıl bir düşman olduğunu yakından tanımamız gerekiyor sevgili kardeşler. Dünya tarihine şöyle bir baktığımızda, İsa Mesih'in Betlehem kasabasında doğmasıyla ona karşı ne başladı? Yoğun bir düşmanlık çağı başladı. Bu korkunç gerçeği biz Matta 2. bölümde çok açık bir şekilde okuyoruz. Kral Herodes ne yaptı? Tahtının tehlikede olduğunu görünce bebek İsa'yı öldürmek amacıyla 2 yaşından küçük çocukları öldürmek için harekete geçti. Buyruk verdi. Bununla başlayan saldırılar zinciri, İsa Mesih'in göklere yükseldikten sonra Kutsal Ruh'un Pentekost gününde gelmesiyle biçim alan kiliseye kadar ulaştı. Ve hala kilise üzerinde yoğun bir şekilde şeytanın baskısı ve etkisi devam etmekte sevgili kardeşler. Demek ki ortada savaşılması gereken bir savaş var. Bu bir. İkincisi, iblis de kendi askerlerini, kendi ordusunu olması gereken yerlere koymuştur. Yani askerlerini gereken yerlere, gereken saflara yerleştirmiş. Martin Luther'in bir sözü var. Şimdi biz bu savaş esnasında bu savaşı bir şekilde denenmeler olarak da diyebiliriz. deneniyoruz. Denenmek günah değil sevgili kardeşler. Denenebiliriz. İsa Mesih de denendi biliyorsunuz. Ama İsa fırsat vermedi şeytanın içine gelip yerleşmesine, egemen olmasına. Martin Luther'in çok güzel bir sözü var. Her zaman söylediğimiz bir söz. Sık sık duymuşsunuzdur. Kuşlarla ilgili. Kafanızın üzerinde uçan kuşlara engel olamazsınız diyor. Binlerce, on binlerce, milyonlarca kuş var. Düşünce var. Ama diyor ki o kuşların gelip kafanızın üzerine yuva yapmasına engel olabilirsiniz. Önemli olan o düşünce gelip yerleşmeden önce Rabbin sana sunduğu silahlarla o düşünceleri püskürtebilmek. Ama fırsat verdiğin zaman onun gelip senin düşünce yapında egemen olduğunda işte sen o zaman ne yapıyorsun? Eyleme geçiriyorsun. Eyleme geçirdiğin zaman zaten o zaman günah işlemiş oluyorsun. Dedim ya iblisi, düşmanı, rakibi iyi tanımak lazım. Bunun nereden türediğini, bunun nasıl ortaya çıktığını hepimiz herhalde 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Kutsal kitap bize çocukluğumuzda anlatılan masal gibi anlatmıyor. Yani sivri kulaklı masallarda öyle anlatıyorlardı. Şeytanı nasıl anlatıyorlardı? Sivri kulaklı, çekik gözlü, sivri burunlu, sivri çeneli, kuyruklu. Değil mi? Çok acayip bir yaratık olarak da bize anlatırlardı şeytanı. Ama şeytan böyle değil sevgili kardeşler. Bir melek olaraktan yaratıldı yazı kutsal kitapta. Daha sonra Tanrı gibi olmak istediğini ve Tanrı katından atıldığı bize açıklanıyor. Yeşaya 14. bölümün 14. ayetinde şöyle diyor. 14-14. Yeşaya 14-14. İşaya 14-14. Bulutların yüksek yerleri üzerine çıkacağım ve kendimi yüce Tanrı gibi edeceğim diyor. Demek ki öyle güzel bir konumu vardı ki ışık meleğiydi, üstün bir konuma sahipti, gururundan dolayı yükseldi ve Allah gibi olmak istedi, Tanrı gibi olmak istedi. Ondan dolayı Hezekiel 28. bölümde şöyle bunu açıklıyor, 17. ayette Hezekiel 28-17'de senin yüreğin diyor güzelliğinden ötürü yükseldi, parlaklığından ötürü hikmetini bozdun, seni yere çaldım diyor. Demek ki hikmetini ne zaman bozdu? Parlaklığından ötürü gururlandıktan sonra. Ve ne yaptı daha sonra? Yeryüzüne atılırken de tek başına inmedi sevgili kardeşler. Beraberinde de birçok meleği beraberinde de aşağı çekti. Bunu da Vahiy 12'de okuyoruz. Bakın Vahiy 12. bölüme 9. ayette bu bize çok açık bir şekilde açıklanıyor. Bakkas abi onu okur musun lütfen? Zamanla koşuyoruz, zamanla yarışıyoruz. 12:9.
Büyük ejderha, iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.
Demek ki burada iki gerçek var bu ayette sevgili kardeşler. Demek ki karşımızdaki düşmanın bir özelliğini bize burada açıklıyor. Saptıran bir özelliği var. Demek ki rakibimizin saptıran, yoldan çıkaran bir yeteneğe sahip. Usta bir yetenekçi, yeteneğe sahip. Ve ikinci nokta da buradaki gerçek çok önemli. Melekleriyle birlikte demek ki yalnız değil. Demek ki iblis büyük bir orduya sahip. Tanrı'nın ordusu melekler. Ama iblisin ordusu cinler dediğimiz, kötü ruhlar dediğimiz güçler. Ve bunlar birbirleri arasında büyük bir savaş var. Herhalde onun için burada bu 12. ayette okuduk ki kötülüğün ruhsal ordularına karşı ordudan söz ediyor. Karşımızda bir ordu var sevgili kardeşler. Ama bu bizi korkutmasın. Bizim içimizde olan da ne diyor kutsal kitapta? Bunu tamamlayın lütfen. İçinizde olan dünyada olandan büyüktür diyor. İçinizde olan hacı senin içinde olan dünyada olandan büyüktür abiciğim. Yani bunu açıkça vurguluyorum kesinlikle. şeytanın gücü 10 tonsa Rabbin gücü de 15 ton. Kesinlikle. Bunu özellikle vurguluyorum.
Ben hep de kendime diyorum, Tanrı dedi ya, ben dünyaya geldim, ben kimle boğacağım?
Ya. O da onu tamamlayan başka bir ayet tabii. Ben dünyayı yendim. Gerekli olan şeyi, gücü bizlere verdi. Demek ki karşımızda bir ordu var sevgili kardeşler. Onun için herhalde Petrus da bize deniyor ya, ayık ve uyanık olun. Neden diyor bunu Petrus, ayık ve uyanık olun? Demek ki savaşılması gereken bir savaş var. Bir savaş içerisindeyiz. Ayık olmamız lazım. Asker her zaman tetikte olması lazım. Asker her zaman tetikte olması lazım sevgili kardeşler. Esinleme kitabını kaleme alan kimdi? Vahiy bölümünü Yuhanna. Yuhanna Tanrı esiniyle, Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle kiliseye, ilk 7 kiliseyi biliyorsunuz değil mi? Türkiye'de olan ilk 7 kiliseye yapılan iblisin ustaca saldırılarını çok güzel bir biçimde dile getiriyor. Vahiy 2. bölümde, 3. bölümde. Baktığımız zaman örneğin Efes topluluğu için kısa kısa hemen bakalım. Efes topluluğu için diyor ki, başlangıçtaki sevgiden uzaklaştın. İlk sevgine dön. Demek ki iblis ne yapmış? Topluluğun Rabbe olan sevgisini soğumasına neden olmuş. Yani onların Rabbe olan bağlılıklarını, ona olan sevgisini soğutmaya çalışmış. Bu topluluk için, Efes topluluğu için. Bakıyoruz ikinci kilise olaraktan İzmir topluluğu için ne diyor? Simirna dedikleri, çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. İblis aranızdan bazılarını zindana atacak. Demek ki bazıları Rabbe olan bağlılıklarından dolayı baskı altında kalacaklarını söylüyor. Ve bunun sonucunda da zindana atılacakları vurgulanıyor. Üçüncü kilise Bergama topluluğu için şöyle diyor. Sakat öğretiden özgürlüğe kavuş. Burada ne olmuş? Burada ne gibi tehlike var? Yanlış öğreti. Demek ki topluluk içerisindeki bazı kişiler yanlış öğretilerin arkasından gittiler. Yani saptılar. Bunu açıkça gösteriyor İblisin yönlendirmesiyle. Ve bakıyoruz Tiyatira, yani Akisar topluluğu için tuzakçı düzenine karşı gücünü topla. Demek ki gevşemişlerdi artık. Herhalde büyük saldırılardan dolayı bir gevşeklik söz konusuydu. Sardis topluluğu için diyor ki ölüm yatağından kalk. Bu çok güzel bir teşvik sözüdür. Beni her zaman teşvik eden sözdür bu. Sardis topluluğuna yazılan uyarıda ben kendime çok büyük pay çıkarttım. Ölüm yatağından uyan. Philadelphia Alaşehir topluluğu için diyor ki sende olanı sıkı tut. Son olarak da Laodikya Denizli topluluğu için ne diyor? Bunları Vahiy 2. bölümde okursunuz. Gayete gelin, bana olan bağlılığa yeniden kavuş. Hani bazıları var ya, Rab'be bağlı, daha sonra gevşiyor, uzaklaşıyor Rab'den. Rab diyor ki, bana olan bağlılığa yeniden kavuş. Demek ki açıkça görülüyor ki topluluğun hepsi de iblisin, şeytanın saldırılarına maruz kalmış. Kimini sıkıntılara boğmuş, kimini sarsmış. Demek ki kimini de sevgisini soğutmuş, kimini de sakat öğretilerle kafa üstü getirmiş. Demek ki iblis yeryüzüne atıldığından bu yana tüm gücü ve kurnazca taktikleriyle topluluklar üzerinde, insanlar üzerinde, imanlılar üzerinde, Tanrı çocukları üzerinde etkin silahlarıyla, yöntemleriyle saldırıyor sevgili kardeşler. Yani iblis hala çalışıyor. Yani oturmuş değil, bekliyor değil sevgili kardeşler. Hala iş görmekte. Hamdolsun. Evet. Hızlı hızlı geçiyoruz. Bu iblis İnsana saldırırken genelde 3 alanda saldırıyor. Belki anımsayacaksınız, uzun bir süre oldu ama Efesler yine bu mektubun 2. bölümünü paylaşırken orada bu üç alanı kısa kısa açıklamıştı. Hatırlayabilecek misiniz? Anlayabilecek misiniz? İblis genelde, birçok alan vardı ama genelde üç alanda insana saldırıyor. Üç alanda etkin oluyor. Yanıtını size ipucu vereyim. Efeser 2. bölümü açın. Oraya oku, oradan siz çıkartın şeyi. Üç noktayı. İki ilk üç ayeti okuyun oradan. İkinci bölümün ilk üç ayetini.
Sizde bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydü.
Evet.
Bu dünyanın gidişinde ve hayattaki hükümdarlığın eğmenliğine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruhu ruha uymaktasınız. Hı hı. Bir zamanlar hepiniz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirmek benliğimizin kullarına göre yaşıyordu. Doğal olarak benzer gibi biz de gazap çocuklarıyız. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşamak borçlu.
Amin. Amin. Hala kurtuldunuz. Evet. Şimdi bakın. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranın egemenine. Kim bu egemen? İblis. Demek ki birinci öldüğünüz bu dünyanın gidişine, yani dünyayı ortaya koyuyor. İlk nokta olaraktan dünyayı ortaya koyuyor. Ondan sonra havadaki hükümranlık iblisten söz ediyor. Ve üçüncü noktada ayete devam ettiğimiz zaman sonlara doğru insanların arasında doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre, benliğimizin tutkuları ne? Yani beden, değil mi? Benliğimizin tutkularına göre, bedene göre yaşıyoruz. Demek ki dünya, beden bir şekilde bizim Enver anımsadı. Dünya, beden ve iblis. Dünya dediğimizde neyi kastediyor burada? Dünya dediğimiz zaman bunları hızlı hızlı geçmiştik. Yine bir anımsama olsun diye. Ne olabilir dünya dediğimiz zaman? Değil mi? Dünyamızdaki sistem. Değil mi? Bakıyorsunuz renkli renkli süslenmiş kumarhaneler, pornografi filmleri oynatan yerler. Değil mi? Ondan sonra insanın alma arzusunu körükleyen çok çekici, çok güzel vitrinler. Bazen ben de buna takılıyorum bu alanda. Maalesef ben de bazen düşüyorum. Hiç ihtiyacım yokken bazen ucuzluk olduğu için kalkıyorum, gömlek alıyorum kendime. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç ihtiyacın yokken, ihtiyacın yok ama gidiyorsun, o kadar güzel süslenmiş, o kadar güzel hazırlanmış ki vitrinde, o vitrindeki gömleğin duruşu seni çekiyor, senin iç arzunu harekete geçiriyor ve gidiyorsun alıyorsun ihtiyacın olmadığı halde. Bu gibi şeyler dünya dediğimiz zaman. Ama 2. Korintoslara baktığımız zaman 4. bölümün 18. ayetine diyor ki, gözlerimizi diyor görünen şeylere değil, yani maddi şeylere değil, görünmeyenlere dikmemiz gerekiyor. Çevremize bakın. Görülen şeyler var, görünmeyen şeyler var, değil mi? Yani sonsuz olan şeyler var, sonsuz olmayan şeyler var. Bakın her şey değişiyor. Var mı şu değişmiyor diyen, diyebileceğiniz bir şey yeryüzünde? Ben bir kitap, ki Türkiye'de basımı yasaktı o kitabın. O kitabı aldım, naylona güzelce sardım ve çatı katına koymuştum İzmir'de babamın evinde. Çünkü bir şekilde polisler o 88'de tutuklama olayında bizim eve gelip aradıkları zaman oraya kaldırıp koymuştum. Ve o kitabı bu sene gittiğimde tesadüfen babam onu çıkarttı oradan. Bir şey hiç kullanılmamış, durduğu yerde bozulur mu? 88, 90, 12, 14 sene içerisinde kitabı açtım, patır patır yaprakları dökülüyordu. Mümkün mü? Kurtlanmış çünkü. Hafif küçük küçük küçük küçük küçük küçük böcekler vardı üzerinde. Demek ki her şey değişiyor. Değişmeyen hiçbir şey yok. Küçücük köyde yaşıyorum, 11 yıldır oradayım. O köy bile değişti ya, 11 yıl içerisinde. Ama değişmeyen bir yer var. Göksel bir kent var hamdolsun. Rabbin hazırladığı, bizi bekleyen bir kent var. Değişmeyen Rabbimiz hamdolsun. Değişmeyen onun elleriyle hazırlandığı, bizim için hazırlandığı yer. Bunun için 1. Yuhanna 2. bölümde 15 ve 17. ayetlerinde dünyaya ait olan şeyleri, pardon, diyor ki dünyaya ait olan her şey, doğal benliğin tutkuları, gözün tutkuları ve maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Ama Tanrı diyor ki Tanrı'nın istemini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Tanrı'nın istemi nedir? Geçici olanlara bakmak değil, geçici olmayanlara bakmaktır. Tanrı'nın istediği bizden bu, sevgili kardeşler. Bizim dünyasal şeylere ihtiyacımız var tabii ki. Onları biz dışlayamayız, atamayız. Ama hayatımızın bir parçası yapıp onlara sımsıkı sarılamayız. Anlatabiliyor muyum? Ama gerçek anlamda sarılacağımız tek kişi Rab olmalı. Beden dediğimizde ne anlıyoruz? Adem'le Havva'dan miras aldığımız, Adem'le Havva'dan miras aldığımız günah yapımız, doğal yapımız. Bu doğal yapı, bu günahlı yapı Tanrı'yı hoşnut edecek aşamada değil sevgili kardeşler. Bu gerçeği kavrayan Pavlos ne dedi Galatyalılar 6'da? Onun çarmıhı aracılığıyla diyor. Pardon, Romalılar'da, evet, Galatyalılar'da. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Neden ölüdür? Neden ölüdür? Ya. Çünkü ben onunla birlikte çarmıha gelirdim. Eski varlığım diyor, eski benliğim. 6.6'da Romalılar 6.6'da, bakın ne diyor 6.6'da, çok önemli. Nedenini burada yanıtlıyor. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Bilmek ne demek? Bir şeyden emin olmak demek. Emin misin? Hamdolsun. O zaman diyebilirsin sen de Pavlos gibi. Ben İsa Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum ama Mesih bende yaşıyor. Mesih sende yaşıyor değil mi? Hamdolsun. Onun kıymetini bilin, ona her durumda ona bakın sevgili kardeşler. Ve son olarak da şunu söyleyeceğim. 5 dakika rötar yaptık. Hızlı hızlı gitmemize rağmen. Mesih'in ölümü ve dirilişi sadece bu dünya üzerinde ve beden üzerinde değil, aynı zamanda iblis üzerinde de yenge kazandı. Ne kadar güçlü bir varlık olursa olsun sevgili kardeşler, yılanın başı ezilmiştir. Hoş geldin Burak. Yılan, yani iblis, kuyruk vuruşlarıyla bizi acıtabilir ki yapıyor bazen değil mi? Yaşam içerisinde bazen zor anlar yaşıyoruz. Hoş olmayan dönemlerden geçiyoruz. Bizim sağımızı solumuzu morartabilir. Morartıyor da. Şimdi şu anda diyelim mesela Bülent ve eşi çok sıkı bir şeyden geçiyorlar. Sıkıntılı bir dönemden geçiyorlar. Değil mi? Bir sıkıntı içerisindeler. Onu Vakas abi de yaşadı. Sağ solu çok manardı. Ama hiçbir zaman Rabbin çocuğuna yılan zehrini akıtamaz. Yani iblis Rabbin çocuğunu yok edemez. Bu işte bizim için bir güvence olsun. İblisin başı çarmıhta İsa Mesih aracılığıyla ezilmiştir sevgili kardeşler. Yıpranabiliriz. Yere düşebiliriz. Acı çekebiliriz. Ama yok olmamız mümkün değil. Çünkü bizde olan dünyada olandan büyüktür. Onun için diyor ki bu birinci bölümde, Efesler birinci bölümün 20 ve 22. ayetlerinde her şeyi diyor onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı ve onu bütün varlıklar üzerinde baş kıldı diyor. İşte bugün çok güzel bir konuya değindi Sami. Neden hep Rab Allah dedik değil mi? Soru sordu, yanıt Rab Allah'tı. Soru sordu, yanıt Rab Allah'tı. Neye? Çünkü baş olan o. Her şeyin üstünde olan, her şeyin üstünde egemen olan Tanrı, Rab Allah. İşte o hamdolsun tekrar geldiğinde yine krallar kralı ve Rablerin Rabbi olacaktır. Rab hepinizi bereketlesin sevgili kardeşler.
Eline sağlık.
Dua edelim. Bir dua edelim kısa bir şekilde. Göksel babamız sana yürekten candan teşekkür ediyoruz. Bugün yine sen kardeşlerimin aracılığıyla çok güzel bir şekilde bizlere çok güzel gerçekler açıkladın. Sözüne bakarken de sözün aracılığıyla sen yine bizlere çok güzel bir şekilde konuştun. Gördük, anladık ki Rab bizler oyun alanında değil savaş alanındayız. Ve önümüzde savaşılması gereken bir savaş vardır. Ama bu savaşta Rab gerekli olan teçhizatı, gerekli olan silahları, ruhsal silahları sen bizlere verdin. Bizlere düşen onları kuşanmak bir asker gibi. Rab yalvarırım sana ki her birimizin o silahları her gün kuşanabilmesini sağla. Sana güveniyoruz ve önümüzdeki zamanı da sadık ellerine teslim ediyoruz. Kurtarıcımız İsa Mesih yüce adından. Amin.